Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir konuğumuzla Sakarya Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Haluk Selvi hocamızla Ermeni meselesinin tarihçesini konuşmaya çalışmıştık. Bu haftaki programımızda yine değerli hocamızı konuk ederek 1915 yılında yaşanan hadiseleri ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Kıymetli hocamla hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum İbrahim Bey.
Çok teşekkürler Ebu Bekir hocam. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Haluk hocam şuradan başlayalım. Geçen hafta Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan gelişmelerle ilgili çoğunlukla konuşmuştuk. Aslında siz işte Ermenilerle Türklerin, Müslümanların diyaloglarının asırlar öncesine dayandığını söylemiştiniz. O sürecin sonucu olarak biraz da 1915'te bir tehcir meselesi gündeme geldi. Ermeni lobisi ve Ermeni devleti özellikle tehciri bir soykırım olarak nitelendiriyor. Peki şöyle sorsak 1915'te yaşananlar soykırım mıdır, tehcir midir hocam? Neler söylersiniz?
Evet, tarihin bir alanı ile ilgili konuşuyoruz. Tabii ki tarih müsbet ilimlerden birisi, insanlığa yön veren, milletleri, toplumları bir arada tutan önemli bir araç. Faydalı bir ilim dalı. Bu yönüyle de bugün bizim Türkiye'de yaşayan genç kuşaklarımızın yetiştirilmesi konusunda, geleceğe huzurla, güvenle bakması konusunda tarihin önemli bir fonksiyonu var. Ve bu Ermeni meselesi konusunda Türkiye aleyhine, Osmanlı Devleti aleyhine, Müslümanlar aleyhine Avrupa'da devam ettirilen bir kampanya var. Ve bu kampanya 200 yıl önce başlamış yaklaşık olarak Yunanistan bağımsızlık hareketiyle bütün Avrupa ayağa kaldırılmış ve bugün de aynı şekilde Ermeniler her 24 Nisan tarihinde bizleri soykırım uygulayan bir milletin torunları olarak itham ediyorlar. 24 Nisan 1915 tarihinde ne oldu peki? Burada da karşımıza Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olaylar çıkıyor. Ve bizim bu savaş sırasında yaşanan olaylarla ilgili gençlerimizi ve hatta aydınlarımızı yurt dışına göndereceğimiz, yüksek tahsil yapmak için göndereceğimiz çocukları gerçekten iyi bir şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Bakın bir propaganda yöntemiyle onları yönlendirmemiz gerekiyor demiyorum. Tarihi gerçek manasıyla öğretmemiz gerekiyor.
Evet.
Peki ne oldu? Yani 24 Nisan tarihinde ne oldu da Ermeniler bizi soykırım yapan bir millet olarak nitelendiriyorlar? Gerçekten o tarihte bir soykırım yaşandı mı? Buna bakmamız lazım. Tarihi belgeler, yaşanan olaylar, savaş sırasındaki gelişmeler açıkçası bunun bir soykırım olmadığını her yönüyle ortaya koyuyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde biz Ermenilerle büyük bir barış yoluna girdik. Açılım süreci yaşanacak ikinci Meşrutiyet döneminde. Ve daha sonraki dönemde 1913 yılında Doğu Anadolu'da bir ıslahat meselesi ortaya çıktı. İki vali atandı Doğu Anadolu bölgesine. Ama savaş çıkınca biz tabii ki bütün bu eylemleri, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurma eylemlerini ortadan kaldırmak için bu ıslahat meselesini rafa kaldırdık. Bir taraftan da iktisadi yönden bağımsız olmak için kapitülasyonları kaldırdık. Birinci Dünya Savaşı'na girer girmez. Bir mecburiyetti bizim için savaşa girmek aynı zamanda. Aksi takdirde Doğu Anadolu'da büyük bir Ermenistan kurulacaktı. Aksi takdirde bütün Orta Doğu'da yeni yapılanmalar ortaya çıkacaktı. Ha, savaştan sonra yine çıktı bunlar ama Osmanlı Devleti her halükarda bir yol çizmesi gerekiyordu kendisine. Bir savaşa girerek kaybedeceği toprakları kaybetmesi, olduğu yerden vermektense bir çaba içerisinde gayretini göstermesi lazımdı. Osmanlı Devleti savaş çıktıktan 3 ay sonra savaşa girdi. Savaş 1 Ağustos 1914'te çıktı. Osmanlı Devleti 28-29 Ekim 1914'te savaşa girdi. 3 ay bekledi Osmanlı Devleti. Bu 3 aylık süre içerisinde Rusya, Kafkasya'da büyük bir hazırlık içerisine girdi. Osmanlı Devleti'nde mecliste milletvekili olan Karekim Pastırmacıyan ve Hamparsun Boyacıyan görevlerini bırakıp Kafkasya'ya gittiler. Gönüllü birlik oluşturmak üzere Rus ordusu için. Rusya Balkanlardan Avrupa'ya kadar büyük çağrılar yaptı. Kendi vatandaşı olan yaklaşık olarak 500 bin Ermeni vardı ve bunlardan 150 bin gönüllü ordu oluşturmuştu Kafkasya'da, Tiflis'te. Karakim Pastırmacıyan bu Tiflis gönüllerin başına geçti. Erzurum milletvekili, Osmanlı Devleti'nde Erzurum milletvekili, Osmanlı Bankası baskınını yapan Armen Garo, şimdi bir dünya savaşı başladığında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşa geçmişti. Amaç Doğu Anadolu'da Erzurum merkezli bir Ermenistan kurmaktı. Rusya da onları bu şekilde destekliyordu ve İstanbul'da bulunan diğer Ermeni milletvekilleri Varteks Efendi bu sırada Rus Büyükelçisi'yle görüşerek Osmanlı Devleti'ne karşı nasıl yol takip edeceklerini görüşüyordu. Savaş çıktıktan hemen sonra Rusya ile biz Kafkasya'da Sarıkamış muharebelerini kaybettik ama bu savaşı kaybetmemizin en önemli sebeplerinden birisi Van ve Erzurum'dan gelen sevkiyatın Ermeni komiteleri tarafından kesilmesi olmuştur. Savaş sırasında Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaklaşık 1908'den 1914'e kadar 6 yıldan beri teşkilatlanmış olan Hınçak ve Taşnaklar özgürlük ortamından ikinci meşrutiyetin özgürlük ortamından faydalanarak silahlanmış olan Ermeniler artık Osmanlı Devleti'nin askeri sevk yollarına vurmaya başlıyorlardı. 1914 yılında Van'daki İngiliz konsolosu Ian Schmidt böyle rapor ediyordu. Geçen 6 yıl boyunca Ermeniler Van'da çok iyi silahlandılar ve Osmanlı vatandaşları Müslümanlardan daha iyi durumdalar şimdi diyordu. Ve Osmanlı Devleti Sarıkamış muharebelerinde mağlup olduktan sonra bahar ayında bu muharebeler 1915 Ocak ve Şubat'ında olmuştu. 1915 Nisan'ında da Ruslar karşı taarruza geçerek Van şehrini kuşattılar. Talat Paşa Dahiliye Nazırı'ydı. Sadrazam Said Halim Paşa idi bu sırada. Ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'ydı. Başkumandan Harbiye Nazırı Enver Paşa. Tabii ki Sarıkamış'ın düşmesi ve oradaki kayıplarımız askeri yönden büyük bir moral kaybına sebep oldu. Enver Paşa bu işte bir çözüm bulunmasını istiyordu. Aksi takdirde bütün cephelerde büyük bir mağlubiyetle karşılaşmak hiç de böyle zor görünmüyordu. Ve Çanakkale muharebelerinin olduğu dönemden bahsediyoruz. Mart 1915. Bir taraftan da İngilizler ve Fransızlar Boğaz'a, Çanakkale Boğazı'na ve diğer taraftan da Gelibolu Yarımadası'na karşı askeri harekata geçmişlerdi.
Evet.
Bu hengamede en kötü haber işte bu Van'ın kuşatılması sırasında yaşandı. Van 1 Nisan 1915'te kuşatmaya alındı ve Rus ordusunun içerisindeki Ermeni gönüllüleri de yaklaşık 25 yıldan beri Doğu Anadolu'da dağlarda gerilla harbiyle Osmanlı Devleti'ne kan kusturan Andranik, Hamas, Duro bunların hepsinin idaresinde 5000'er kişilik gönüllü birlikler vardı. Ve bu sırada Tiflis'te yayınlanan kitaplarda da Ermeni gönüllü birlikleri bizim için savaşıyor diye başlıklar da manşetler de onları cesaretlendiriyorlardı. Bunların hepsi bugün elimizde, bu yazılanların hepsi belge olarak, veri olarak elimizde. Osmanlı Devleti 24 Nisan'da bir karar almak zorunda kaldı. O 24 Nisan kararı bugün Ermenilerin soykırım olarak andıkları, iade ettikleri gün. Neydi o karar? 24 Nisan kararı. Askeri harekata mani olan grupların, kişilerin savaş sahası dışına sevk edilmeleri kararıdır. Sevk ve iskan kararı budur. Bizim daha sonra tehcir adını verdiğimiz sevk ve iskan kararı, 24 Nisan kararı. Komitelerin tutuklanması kararının alındığı gündür 24 Nisan.
Hocam,
İstanbul'da 235
Çok özür dilerim hocam. Önemli bir şey söylediniz.
Buyurun.
Burada bir araya gireyim isterseniz. Şimdi tehcir edilmesi kararlaştırılan Ermeniler savaşabilecek durumda olan Ermeniler değil mi?
Şimdi oraya gelelim. Bu kanunun nasıl uygulandığı da önemli tabii ki. Tehcir kararı bu şekilde alındı ama karar nasıl uygulandı o da önemli. 24 Nisan'da Ermeni komitelerinin liderleri tutuklandı. Anadolu'daki Hınçak ve Taşnak partileri yasaklandı. İstanbul'daki liderler tutuklandı. Bu bir. İkincisi Van şehri düştükten sonra 15 Mayıs'ta Ruslar Van'ı işgal ettiler. Van'ı kaybettik biz. ve oraya Manukyan isminde bir Ermeni valiyi atadılar. Biz size burayı başkent yapacağız diye. Diğer taraftan Andranik, Hamas, Drobu, Ermeni komiteler de Bitlis'e doğru harekete geçtiler. Müslüman köylerini yaka yaka ilerlemeye geçtiler. Biz 27 Mayıs 1915 tarihinde Selk-Liskan kararını aldık. 27 Mayıs'ta Van düştükten sonra Selk-Liskan kararını aldık. Bu şu anlama geliyordu, savaş sahası dışına taşınacaktır bu Ermenilerden diyor. Yani sadece savaşabilecek olanlar değildi tamam. Bu sevk sırasında sevk edilenler. Bütün Ermenilerin Erzurum'dan boşaltılması, Bitlis'ten boşaltılması anlamına geliyordu. Bunların tamamıyla savaş sahası dışına yerleştirilmesi, yani Osmanlı Devleti Erzurum'daki, Bitlis'teki, Diyarbakır'daki, Sivas'taki Ermenileri, Yozgat'taki Ermenileri Halep ve Şam taraflarına yerleştirecekti. Bu da Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki yeni topraklardı. Doğu cephesinde savaşı rahat yürütebilmek için bu karar alındı. Ama diğer taraftan Adapazarı ve çevresinde de, İzmit ve çevresinde de Ermeni komitalarının çalışmaları arttıkça bu Batı cephesinden de mesela Tekirdağ ve çevresinde Ermenilerin yaptığı gösteriler var 1913 Balkan Savaşları sırasında. Balkan Savaşları'nda Andranik ve çetesi Bulgar Çarı Ferdinand'la beraber Tekirdağ, Malkara, Edirne bölgesinde Müslümanlara karşı yapmadığı katliamı bırakmadı. Savaştan sonra 1913'ün sonunda Bulgar Çarı Ferdinand Andranik'e üstün hizmet madalyası verdi. Evet. Şimdi oradaki Tekirdağlılar da artık Bulgar Çarı gelecek, Türklerin yerine biz geçeceğiz diye düşünüyorlardı. Bakın Balkan Savaşları'ndan bahsediyoruz. Haliyle Tekirdağ ve çevresindeki Ermeniler de bu sevke dahil edildi. Evet. Adapazarı'nda Armeş Manastırı, Akmeşe Manastırı'nda aramalar yapıldı ve bu manastırda el bombası imal edildiği, birçok silah bulunduğu resimleriyle çekildi. Talat Paşa şuna dikkat ediyordu. Bütün yapılan eylemlerin fotoğraflarını çekin diyordu. Bütün valilere gönderdiği haberde. Biz delilleriyle iş yapmak zorundayız çünkü yarın bu Avrupalılar bize karşı, Rusya bize karşı masum Ermenilere hangi muamelede bulundunuz diye söyleyecekler diyordu. Onun için bütün hepsi fotoğraflandı. Bunlar da sonra kitap olarak yayınlandı. Ermeni Komiteler Namel ve Harekat-ı İktidariyesi adı altında. Osmanlı Devleti bütün resmi belgeleri, delilleri, bu Birinci Dünya Savaşı'nda sevk ve iskanla ilgili belgeleri yayınladı. Osmanlı Devleti yaklaşık olarak 650 bin Ermeni'yi yerinden oynattı. Evet. Yani geçenki programımızda konuştuk Osmanlı Devleti'nde ne kadar Ermeni vardı diye söylemiştik. Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin sayısı 1 milyon 450 ile 1 milyon 800 bin arasında istatistiklere göre, verilere göre değişmiştik. Bunların 650 bin Ermeni yerinden oynatıldı. Ve bu 650 bin Ermeni'den yaklaşık olarak 500 binin ulaşılması gereken yerlere ulaştı. Bir, İstanbul'daki Ermeniler bu sevkin dışında tutuldular.
Onun sebebi neydi hocam?
Osmanlı Devleti'nin Talat Paşa'nın bütün valilere gönderdiği telgrafta da altında çizdiği şey şuydu. Bizim bu sevkten amacımız Ermenileri kesinlikle cezalandırmak değildir. Amacımız savaşı güvenli bir şekilde yürütmektir. Bu yüzden bu Ermenilere kötü davrananlar olursa, onların malını gasp edenler ve öldürmeye çalışanlar olursa hemen cezalandırılacaksınız diye telgraflar var ve bunlar da kitaplarımızda yayınladık zaten. Savaş sırasındaki telgrafların tamamı yayınlandı. Talat Paşa'ya ait olan telgraflar. Vilayetlere uyarması. İstanbul'da Ermeniler hayatın önemli bir bölümünü oluşturuyorlardı. Ve bu sosyal dengenin de alt üst olmaması için, İstanbul'daki hayatın alt üst olmaması için İstanbul Ermenilerine dokunulmadı. Orada dini hayat devam etti ve kiliselerdeki her kilisede 3 kişi bırakılmak kaydıyla başta papazlar olmak üzere onlara dokunulmayacaktır deniliyordu. Bakın din adamları bunun dışında tutuldu. Sonra Katolik Ermeniler bunların dışında tutuldu. Protestan Ermeniler varsa bunun dışında tutuldular. Ama bu sevki bunların da dahil edildiğini söyleyelim. Karadeniz bölgesinde Osmanlı ordusuna karşı harekete geçen çeteci Rumların da bu sevke tabi tutulduğunu ve sevk edildikleri.
Evet.
Benim söylemek lazım.
Haluk Hocam, ben burada bir araya girmek istiyorum. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Zikrettiğiniz gibi şimdi her önceki yıllarda 24 Nisan yaklaştığında böyle Türkiye'de siyasileri bir böyle endişe kaplardı. Acaba İşte Amerika Büyük Birleşik Devletleri Başkanı büyük felaket mi tabirini kullanacak yoksa cid ifadesini mi kullanacak gibi. Çok şükür son yıllarda bu şeyi atlatmış gözüküyoruz. Yani Türkiye kendine gelen özgüvenle birlikte artık bu tür ne diyeyim küçük şeylere çok takılmıyor. Ama genosit kavramı genelde Holocaust, Almanya'da Nazilere yapmış olduğu ve Nazilerin Yahudilere yapmış olduğu katliam için kullanılıyor. Ve aslında Almanların yapmış olduğu bu katliamda ciddi bir sistematiklik söz konusu. Yani işte Polonya'daki Auschwitz kamplarına baktığınızda gaz odaları, fırınlar vesaire falan. Şimdi sizin bu anlattıklarınızı dinledikçe aslında Osmanlı hükümetinin sistematik davrandığı konular, alanlar daha çok Ermenilerin korunması yönünde. Doğru. Fotoğrafların çekilmesi, işte kilisede şu kadar kimse kalacak. Yani bu talimatlar, emirler, arşiv belgeleri içerisinde bunları öldürün, katledin vesaire tabiri hiçbir belge, hiçbir bulgu yok. Öyle değil mi? Yani burada sözde soykırım ifadesini gösterecek sistematik hiçbir şey yok. Yani nasıl bir karşılaştırırsınız ya da karşılaştırmak bile aslında bir zuldür ama neler demek istersiniz bu bağlamda?
Tabii. Şimdi soykırım kavramı nedir? Nasıl ortaya çıktı? Şimdi sevk ve iskan sırasında bu Diyarbakır ve Tunceli bölgesine geçerken bazı Ermeni kafileleri, Erzurum ve Erzincan Ermeni kafileleri saldırıya uğradıkları da oldu. Biz bunları jandarmalara ayırdık. Bakın bir taraftan Rusya geliyor Erzurum'a doğru işgal edecek. Siz bir taraftan Ermenileri sevk ediyorsunuz ve onların güvenliği için jandarma ayırıyorsunuz. Tabii ki yolda bunlara saldırmalar oldu. Ve 1915 yılı Osmanlı Devleti'nde geçen yüzyılda görülmüş olan en büyük kıtlığın görüldüğü bir dönemdi. Ve çekirge felaketi. 1915 yılında 100 yılın çekirge felaketi yaşandı ve tarlalarda bir tane başak bulunmadı. O buğday yoktu. Açlık salgın hastalıklara ortam hazırladı. Ve salgın hastalıklar, tifo, tüfüs, bizim Osmanlı kumandanlarımız bu hastalıklardan öldüler. Haliyle Ermenilerin sevki sırasında da hayatını kaybeden Ermeniler, bunlara saldırılarla ölen Ermeniler oldu ve 650 bin Ermeniden bu sevk sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama olarak 55 bin kişidir. Ama savaş sırasında toplamda hayatını kaybeden Ermeni sayısı, bu sayıdan ben soykırım kavramına geçeceğim Ebu Bekir Hoca, toplamda hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı savaş sırasında 350 bin kişidir. Rus ordusu içerisinde bize karşı savaşırken, Güney cephesinde Sina'da Fransız ordusu içerisinde, İngiliz ordusu içerisinde Ermeniler vardı. Monarva'da Kıbrıs yakınındaki bir küçük adacıkta 15 bin Ermeni askeri gönüllüsü yetiştirdi bunlar ve bize karşı savaştırdılar. Orada ölenler vardı. Neticede evet bu savaş sırasında Ermeniler öldü. Ama soykırım dediğimiz şey şu. 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla ortaya çıkıyor soykırım tabiri. İkinci Dünya Savaşı bitiyor ve Yahudilere yapılanlar ortaya çıkıyor, Almanların yaptığı şeyler. Birleşmiş Milletler kurulunca da diyor ki ya biz bu genosidi bir tarif edelim, nedir bu? Almanların Yahudilere yaptığı her şey başlık başlık bunun içerisine dahil ediliyor. Bir, ne yaptı Hitler? Bunları toplama kamplarına koydu. Bir, milleti yok etmek kastıyla toplama kampına koymak genosittir. Bu bir. Bir, milleti yok etmek kastıyla sürmek, yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye sürmek soykırım tabiridir. Ama ne diyor? Bak, yok etmek kastıyla. Bir milletin herhangi bir grubu üzerinde inançlarından dolayı, milletlerinden dolayı araştırmalar yapmak, onları denek olarak kullanmak, onları sakat bırakmak, onları yakmak, öldürmek, bunların hepsi 1948'de tarif edilmiş olan soykırım tanımlamasıdır. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in bu kararının altına imza attı. Ben de bunların hepsine katılıyorum dedi. 1952 yılında bizim o NATO'ya giriş sürecimiz, Birleşmiş Milletler'in üyesi oluş sürecimizde hepsini kabul ettik biz. Bu soykırım tabiri der ki aynı zamanda bu geriye dönük olarak da işletilebilir der. Yani bizim Dünya Savaşı sırasında yaşanmış bir olay varsa diyor Birleşmiş Milletler, onu da inceleyerek soykırım olarak tanımlayabiliriz bu tarife göre diyor. Biz onu da kabul ediyoruz, tamam diyoruz. Buradaki bahsedilen şey soykırım da altını çiziyoruz tekrar. Yok etmek kastıyla bir milletin herhangi bir grubunu bir yerden bir yere sevk etmek de bir soykırımdır. Şimdi bir, Ermeniler diyorlar ki bugün bugün. Türkler bizi yok etmek kastıyla sürdüler. Yerimizden, yurdumuzdan ettiler, tehcire tabi tuttular diyor. Biz de diyoruz ki, tarihçiler, diyoruz ya biz bu işi tarihçilere bırakalım diyoruz ya.
Evet.
Türkiye'nin iddiası nedir? Ya bir dakika kardeşim, 1915'inde yaşanan olayları siz 100 belge getirin, Ermeniler iddialarınızı ortaya koyan, biz de 100 belge getirelim. Karşılıklı olarak tartışalım bunu diyoruz. Ama bugüne kadar uluslararası kurulan gruplarla ilgili bu Ermenilerin gelip bize karşı 100 belgeyi ortaya koyup kardeşim bak burada Talat Paşa'nın Diyarbakır valisine telgrafı var, bu Ermenileri imha edin diye bir emri. Yok. Bulamazlar. Çünkü böyle bir emir olmadı hiçbir zaman. Şimdi geçen 2015 100. yıl hazırlıkları içerisinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın Ermenistan'da Baro Birliği üyeleriyle yaptığı bir toplantı var. Onun kayıtlarını da yayınladım ben. Orada Koçaryan diyor ki 2015 yılında soykırımın 100. yılına hazırlanırken sizden somut deliller istiyorum diyor. Somut deliller istiyorum. Bakın olayın üstünden 100 yıl geçmiş. Bunlar birçok parlamentoya bunun soykırım olduğunu kabul ettirmişler. Amerika'dan, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya. Ama uluslararası bir mahkemeye giderek Türkiye aleyhine, Türkler aleyhine, Talat Paşa aleyhine, Enver Paşa aleyhine, Said Halim Paşa aleyhine bir mahkeme açabilmiş değiller. Eğer bu bir soykırımsa ve bütün deliller ortadaysa yaparsınız. Yahudilerin yaptığı gibi yaparsınız. Ne yaptı Yahudiler? Savaş biter bitmez gittiler. Adalet Divanı'na Birleşmiş Milletler'e müracaat ettiler. Dediler ki bu bir soykırımdır, suçlular bunlardır. Delilleri verdiler. Hepsi toplandı bu suçlu Almanlar. Ve soykırım olarak, bu da holokost olarak betimlendi, tanımlandı. Çünkü deliller o kadar açıktı ki, ortadaydı ki ve göz ardı dileme şekilde Hitler'in amacı, Almanların amacı Yahudileri yok etmekti ki. Bunların hepsinin cezasını verip tazminatları ödendi. Ermeniler bu aynı yolu izlemeliler eğer bu bir soykırımsa. Ama bugüne kadar ne İngilizler ne Fransızlar. İngilizler ve Fransızlar diyorum çünkü savaş bittiği zaman Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti mağlup olduğu zaman İtilaf Devletleri İstanbul'a geldiler. Galip olarak geldiler, İstanbul'u işgal ettiler. Bizim bütün bakanlık yazışmalarını ele geçirdiler. Dahiliye Nezareti, Harbiye Nezareti, Sadaret yani Başbakanlık. Burada soykırımın belgelerini aradılar. Acaba Osmanlı Sadrazamı, Padişahı ya da Dahiliye Nazırı, Harbiye Nazırı bir emir vermiş miydi? Harp suçlusu olarak o belgeleri ortaya koyup Türkleri cezalandıracaklardı. Ama bütün aramalarında Türklerin kasten Ermenileri yok etmek ve kesmek gibi bir niyetlerinin olmadığını gördüler. Bir belgede bulamadılar. Bunun yerine ne yaptılar? Talat Paşa'ya atfedilen sahte telgraflar üretmeye başladılar Ermeniler. Talat Paşa böyle yazmış. İşte Urfa Mutasarrıfı'na demiş ki bu Ermenileri cezalandırır. Sonra bütün bu telgrafların hepsinin düzmece olduğu, eskitme yöntemleriyle eskitildiği ve tarihlerin yanlış olduğu ortaya çıktı. Türk tarihçiler bunları da ortaya koydular. Hı hı. Ve bu yüzden Ermeniler nasıl yol takip ediyorlar? Ellerinde bunların soykırım olduğunu gösteren bir delil olmadığı için nasıl bir yol takip ediyorlar? Siyasi baskılarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne kabul ettirmek. Evet. Hep söylüyoruz biz, bu çok klasik bir yöntemdir. 4T diyoruz biz burada. 4T yöntemi. Terör, tanıtma, tazminat, toprak. 4T dediğimiz bir plan var. Nedir bu terör dediğimiz şey? Bunlar Lozan'da boylarını ölçüsünü aldılar. Lozan anlaşmasında Ermeni tabiri hiç geçmez, kullanılmaz da. Büyük Ermenistan hayalleri suya düştü. 1973'te kurdukları Asala'yı da terörle yeniden gündeme getirmek istediler. Asala bizim birçok diplomatımızı, konsolosumuzu şehit etti. Avrupa'da birçok banka havaalanını bastı. Bizim Esenboğa havaalanına bombalı saldırılar düzenledi. O da işin apayrı bir terör yönüydü. Oradan tanıtmaya geçtiler. Ve parlamentolara tanıtarak Türkiye'den tazminat ve toprak isteyecekler eğer bu kabul edilirse.
Hocam bir virgül koyalım isterseniz. Konu önemli bir yere geldi. Rakamlar konusu da önemli çünkü ifade buyurduğunuz gibi Avrupa'da bazı kaynaklarda öne sürülen rakamları okuduğunuzda hakikaten gözlerinize inanamıyorsunuz. Bunları sormak istiyorum ikinci bölümde. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Değerli bir misafirimiz var. Geçtiğimiz hafta programımızda yine hocamızı konuk etmiştik. Sakarya Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Selvi hocamızla birlikteyiz. Ermeni meselesini enine boyuna konuşmaya çalışıyoruz. 2 haftadır bir yapı söküme tabi tutuyoruz. Çünkü bu konu hakikaten uluslararası mecralarda gereğinden fazla şekilde ve abartılacak şekilde, haddinden fazla abartılacak şekilde dile getiriliyor. Hocam, rakamlar verdiniz programımızın birinci bölümünde daha doğrusu. 650 bindi yanlış hatırlamıyorsam. 500 bin Ermeni'nin de tehcir edilecek noktaya ulaştığını ifade buyurdunuz. Şimdi 11 Ekim 2007'de Daily Mail'de yayınlanan bir haberde tehcirde ölen Ermenilerin sayısının 800 bin ile 1 milyon 800 bin arası değiştiği söyleniyor. Bu rakamlar doğru mudur hocam?
Evet. Şimdi bunun üzerinde tabii ki savaş sırasında propagandalar o kadar havada uçuştu ki, savaş başlar başlamaz her devlet savaşın mesuliyetini birbirinin üzerine atmaya çalıştı. Ve bu yüzden Rusya bir turuncu kitap yayınladı ve bu turuncu kitapta savaşın tam mesuliyetini Avusturya'ya ve Almanya'ya yükledi. Fransızlar bir sarı kitap yayınladı ve mesuliyeti Almanlara, Osmanlı Devleti'ne yüklediler. İngilizler mavi kitap yayınlayarak mesuliyeti tamamıyla Almanya ve Osmanlı Devleti'ne yüklediler. Her devletin bir renkli kitabı var, propaganda kitabı bu savaş sırasında. Osmanlı Devleti'nin de bir beyaz kitabı var tabii ki. Savaşta kendisine mesul olmadığını, topraklarını korumak için girdiğini ve Ermenilere kötü muamelede bulunmadığını anlatan bir beyaz kitabı var. Bu Ermeni Komiteler Namel ve Harekat İhtilaliyesi kitabı. Hı hı. Bu propagandalara karşılık olarak yazılmıştı, kaleme alınmıştı. Savaş sırasında İngiltere ve Fransa Rusya ile beraber Osmanlı Devleti'nin aldığı bu karara hemen karşı bir deklarasyonla cevap verdiler. Dediler ki savaştan sonra bu sürdüğün Hristiyanların acısının karşılığını senden alacağız dediler. Bir intikam sözü verdiler. Ve Avrupa'da öyle rakamlar uçuşmaya başladı ki İngiltere, Fransa ve Amerika da savaşa girdikten sonra bunu yapacaktı. Rusya kendi topraklarında halklarını savaşa istekli hale getirmek için Türkler aleyhine öyle propagandalar yaptılar ki biz Hristiyan kardeşlerimizi kurtarmak için savaşıyoruz. Osmanlı idaresi altındaki Rumları ve Ermenileri özgürleştireceğiz. Sizin bugün bize vereceğiniz her 50 dolar orada bir insanın hayatını kurtaracak diye kiliselerde müthiş propagandalar yaptılar. Hı hı. Ve savaşta topyekun bir savaştı. Çünkü savaş çıktığında açıkçası İngiltere diyordu ki savaş 3 ay sonra bizim zaferimizle sonuçlanacak. Almanya da aynı görüşteydi. Savaş 3 ay sonra zaferle bitiririz. Berlin'de kutlayacağız zaferi 3 ay sonra diyordu. Savaş 4 sene sürdü. Savaş 2. senesinde baktılar ki bu işin altından kalkamıyorlar artık. Ne bütçe yetiyor, ne insan yetiyor, ne silah yetiyor. Bu sefer topyekun harp taktiği uyguladılar. Yani her evi savaşın içerisine soktular. Her evde ne varsa buradan olanları toplamak, insan olsun, gıda maddesi olsun. Bunu nasıl yapacaklardı? Bunu ancak insanları manevi yönden savaşa sevk ederek yapacaklardı. Ve burada İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Ermenileri bir araç olarak kullandılar. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanları bir araç olarak kullandılar. Ve Amerika henüz savaşa girmemişti. Amerika 1917'de savaşa girecek. Ve İstanbul'da bir büyükelçi vardı, Amerikan büyükelçisi Morgantown. Amerika Başkanı Wilson'un savaşa girmek istediğini biliyordu. Ve ona bir mektup yazdı. Dedi ki eğer Amerika kamuoyunu ikna etmek istiyorsanız sizi savaş için gerekli malzemeleri sağlayabiliriz diyordu. Sayıya geçelim. Sayıda dedik ya şimdi Paris Barış Konferansı savaş bittikten sonra bu Morgantown'a devam edeceğiz. Orada bırakalım onu.
Eyvallah.
Sayıyı unutmayalım. Hı hı. Biraz oraya kaydı iş çünkü. Biraz da toparlamak lazım. Bu sayı meselesi şu. Dediğimiz gibi sayı ne kadar abartılı anlatılırsa Avrupa'ya o kadar insanların daha fazla yardım etme hissi doğuyordu. Sayının abartılı verilmesi. Ama elimizdeki resmi rakamlara bakalım. 1- Paris Barış Konferansı 1919 Ocağı'nda toplandı Paris'te. Savaş bitmişti. Osmanlı mağluptu. Buraya Ermeniler milli bir delegasyonla katıldılar. Ve Bogos Nubar Paşa Paris Barış Konferansı Başkanlığı'na bir deklarasyon sundu. İsteklerimiz nedir, sizden ne istiyoruz diyordu. Savaş boyunca müttefiklerin yanında kahramanca savaştık. İçimizden çok insanları hayatını kaybetti bu savaşta. Size destek olmak için hayatını kaybettiler. Doğu cephesinde ve Güney cephesinde bunu yaptılar diyordu Bogos Nubar. Ve 800 bin Ermeni perişan oldu diyordu bu yüzden. Bakın bunun altını çizelim. Hı hı. 800 bin Ermeni. 1919'da sayı nedir, ne diyor orada? 800 bin Ermeni perişan oldu. Doğrudur. 800 bin Ermeni perişan oldu. Bak öldü de demiyor ya da öldürüldü de demiyor.
Perişan oldu.
Buradaki perişan olmaktan kastı nedir? Kafkasya'daki Ermenilerin yerini değiştirmesi, cepheye sürülmeleri, güneydeki Ermenilerin cepheye sürülmeleri. Zaten diyoruz ki biz 600 bin Ermeni yerinden oynattık. Perişanlıktan kast edilen şey budur. 150 bin de onların cephelerdeki savaşan askerleri var. 800 bin Ermeni perişan oldu. Evet. Ama bu rakam, bakın bu rakam daha sonra Lozan Konferansı'na geliyoruz. 3 sene sonra 1922'de Lozan Konferansı açış konuşmalarından birisinde İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, ne diyor ona bakalım. Türkler savaş sırasında 2 milyon Ermeninin ölmesine sebep oldunuz. Bakın rakam direkt 2 milyon orada. 2 milyon Ermeniyi siz öldürdünüz diye bir durum da ortaya çıkıyor. Ermenilerin 1919'daki iddialarını, kayıplarını ne kadar öngörüyorlar ve 1922'de Milli Mücadele Hareketi'ni kazanmış olan Türkiye'nin karşısına çıkardıkları rakam ne? İsmet Paşa çok ilginç. 2 gün otel odasında bir hazırlık yapıyor. Bu İngiliz'in, Lord Curzon'un iddialarına karşılık vermek için savaş nasıl çıktı, Ermenilere nasıl muamele edildi, Ermeniler kendi perişanlıklarını nasıl hazırladılar? Hı hı. Tarihi delillerle bunlara cevap hazırladı ve Lozan'da da verdi. Lozan Anlaşması'nda bir tane Ermeni kelimesi geçmez zaten. Ancak Türkiye'deki azınlıklara, uluslararası milletlerin verdiği diğer azınlıklara hakkın aynısı verilir diyorduk. Yani uluslararası hukuku kabul ediyorduk. Rakamlar abartılı bir şekilde bir kar topu yumağından büyük bir altından katlanamayacak işe dönüşmüştü.
Her yıl katlanarak artıyor değil mi hocam?
Çok. Şimdi bu soykırım dediğimiz şey ve toplu mezar çok ilginç bir şey. Biz diyoruz ki kardeşim gelin Erzurum'un Alaca köyüne gidelim. Burada diyoruz ki bakın burada bir tane katledilmiş olan Müslüman var. Ermeni komiteleri katletti. Kazın burayı diyoruz. Kazıyoruz ve oradan 50 insan iskeleti çıkıyor. Gidiyoruz Van Zeve'ye. Diyoruz ki bakın kardeşim burada 150 insana çukura doldurup kesti bu Ermeniler diyoruz. Açın burayı diyoruz. Açıyoruz. Oradan 150 insanın görgü şahitleri bize tek tek yerlerini göstererek toplu mezarları bulduk biz. Çıkardık. Ve elimizdeki rakamlara göre bizim Doğu Anadolu'da masum sivil insanlardan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu buluyor. Bu Ermeni komitelerin ve Rusların kestiği Müslümanlar, Türklerin kabirleridir bunlar. Evet. Doğu'nun acısını hiçbir millet yaşamadı, Doğu'da yaşananları, Erzurum. Kazım Karabekir diyor ki 12 Mart 1918'de Erzurum'a girdiğimde şehir ortasında saydırdığım masum insanların sayısı sadece 7500'dü diyor. Ve şehir insan eti kokuyordu diyor, kan kokuyordu diyor. Bunu kim yaptı? Bunu bu Ermeni komiteleri yaptı, Andranik ve adamları yaptı. Hepsi delilleriyle isim isim. Ama biz diyoruz ki bunlar diyor ki 1 milyon 500 bin Ermeni'yi katlettiniz. Kardeşim gelin siz milli mücadele sırasında Antep, Urfa, Ermeniler, İngilizler ve Fransızlarla geldiler. Anadolu'nun her yeri kontrol altındaydı. Bu toplu mezarların birisinde siz gösterin, açın bakalım ya neredeymiş bunlar. Bu 1,5 milyon insan dediğinizi rakam ne kadar büyük, müthiş bir rakamdır ve bu insanların gömüleceği, atılacağı, saklanacağı bir yer yoktur. Bunları kaybedemezsiniz. Kemik 1000 yıl yaşar. Bakın toprak altında. 1000 yıl durur bir kemik. Kafatası 2000 yıl, 3000 yıl duruyor. Evet. Getirin bunu gösterin bize ya. Bu mezarlar neredeymiş? Bu 1,5 milyon Ermeni'yi biz nereye gömmüşüz? Ve bunun karşılığı yok bakın. İsteselerdi 1919'da eğer böyle bir şey varsa bu toplu mezarlar Halep'ten Erzurum'a kadar alanda tek tek işaret ve görgü tanıklarının anlatmasıyla. Çünkü bu sevk sırasında anlatılanlar kimdir? Hayatta kalanların anlattıklarıdır.
Hocam asıl kıyameti hepsini koparması gereken bizken uluslararası evet, kamuoyunu Ermenistan yönlendiriyor maalesef.
Maalesef. Ermenistan değil. Ermenistan'ın arkasında İngiltere, Fransa, Amerika mevzu. bu propaganda işini en mükemmel kim yaptı hadisesi? Evet. Bu propaganda işini en mükemmel savaş sırasında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yaptı.
Hocam ben de profesyoneller. Tam bu arada propaganda ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Aslında ne sözde Ermeni meselesi, ne büyük felaket meselesi ya da soykırım meselesi aslında bir mukatele söz konusu. Yani karşılıklı bir çatışma. Hatta bu çatışmada da belki Türk tarafı ciddi anlamda zayiat görmüş, toplu mezarlardan bahsettiniz. Tabii bir de meselenin bir propaganda aracı olarak kamuoyuna anlatılması söz konusu. Belki Türkiye'nin, belki değil, kesinlikle, kesin delillerle biliyoruz ki Türkiye'nin elinde, arşivlerinde Ermeni meselesini çürütecek binlerce, belki on binlerce materyal var, belge var. Bunu hepimiz biliyoruz. Çoğu Türk Tarih Kurumu yayınları, diğer yayın evleri tarafından yayınlandı. Nasıl ki demin Birinci Dünya Savaşı sırasında işte mavi kitaptı, sarı kitap, turuncu kitap, Türkiye'nin beyaz kitabı gibi çeşitli propaganda usulleri söz konusuydu. Bugün de aslında Ermeni meselesini yabancı kamuoyuna anlatmak çok ciddi, önemli bir husus diye düşünüyorum. Yani çok kalifiye hocalarımız var, konuya çok vakıf hocalarımız var. Fakat bu noktada bir eleştiri de dile getiriliyor. Yani daha çok sanki uzmanlıklarımızı, bu alandaki bilgilerimizi yabancı dilde yapmayarak sanki sözün meclisten dışarıya Türk'ün Türkiye tere satması durumuna düşüyoruz gibi eleştiriler yapılıyor. Yani bu kanaatlere katılır mısınız? Yani biz bugün Ermeni meselesini yabancı kamuoyuna anlatmada biraz zayıf mı kalıyoruz?
Evet, bu Osmanlı Devleti'nin de 19. yüzyılda esas meselelerinden birisiydi maalesef. Kendini ifade edebilme ve anlatabilme meselesi. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk elçimiz Morganta Mavroyani Bey'di. Mavroyani. Sultan Abdülhamid'in doktoru Mavroyani Bey'in oğlu Mavroyani Bey, orta elçi olarak açmıştık ilk elçiliğimizi orada 1890. Onun bir raporu var. Bu Ermeni meselesiyle ilgili çalışırken Amerika'ya ilk defa nasıl gittiler, nasıl yerleştiler. O da takip ediyordu bu Ermenileri çünkü orada. Diyor ki eğer bana haftalık 50 dolar para gönderebilirseniz burada Ermeni komitalarının yaptığı bütün işleri takip edeceğim bir casus ayarladım. Aynı zamanda bir gazetede de bir köşe yazısı yazdırabileceğim bir yazara diyor. Bakın bu 1890. Şimdi bu işler para işleri. Osmanlı Devleti o 50 doları gönderemiyor tabii ki. 50 dolar da o zaman çok iyi paradır, konuda söyleyelim. Aynı propaganda çünkü Fransa'da var. Paris Büyükelçisi de aynı şeyi yazıyor. Londra Büyükelçisi de aynı şeyi yazıyor. Üstelik siz devletlerin politikasına karşı orada bir şey yazdırmak istiyorsunuz. İngiliz hükümetinin politikası Doğu'da Ermeniler lehine yazılar yazmakken siz The Times gazetesinde Ermeniler aleyhine bir şey yazamazsınız. Çünkü devlet politikası bu. Diyor ki Gladstone, Ermenilere hizmet insanlığa hizmettir diyor. Türkler insanlığa kanserdir diyor. Şimdi siz devletin resmi yayın organı olan The Times'da bir haber yazacaksınız. Bu mümkün değil. Ona müsaade etmezler. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bütün yazılar, aleyhimize iftiralar, büyükelçiler tarafından her seferinde protesto ediliyor. Bu yanlıştır, yapmayın. Hükümete müracaat ediyoruz. Bakın bu yayınları durdurun. Verilen cevap, burası özgür bir ülkedir, biz buna karşılamayız. 1895. Serbest piyasadır, bunlar özgür çalışır. Ama Türkler lehine yazılacak olan bir yazı olduğu zaman önünde bir sürü engeller çıkıyor. Orada öyle bir lobi teşkilatı kurmuşlar ki Türkiye lehine yazı yazan bir gazete taşlanır, Ermeniler lehine yazı yazan bir gazete de 10 bin nüsa satın alınır. Yani böyle bir anlayış ve zihniyet inşa edilmiş sizin anlatmanızdan ziyade. Büyükelçileriniz 1980'de yurt dışında öldürülüp suikaste uğrayana kadar sizin yurt dışına gönderildiğiniz konsoloslarınızın bu meseleyle ilgili bilgisi yok. Ve ilk kitabınızı uluslararası alanda 1974'te bunların bizim büyükelçileri öldürmelerinden sonra yazıyorsunuz. Esat Uras'ın kitabı. Peşinden 1982'de yine çıkıyor, Kamuran Gür'ün bir kitap yazıyor ve onun İngilizcesi. yurt dışında bizim büyükelçimiz 1975'te diyor ki ya bu Ermeni meselesiyle ilgili İngilizce bir kitap yok mu? Bana gönderin de burada anlatalım ne olduğunu diyor. Ay 1975 İngilizce kitap. Yok. Şimdi evet bir taraftan yurt dışın bizim 1923'ten sonra Ermeni meselesi diye bir meselemiz kalmadı. Biz tamamıyla onu kaldırmışız zaten. Kökünden silmişiz, ne araştırma yapmışız, ne bunun üzerine işte kitap yazmışız. Orası kapansın gitsin. Bir de bir taraftan da birçok meseleniz var, iç ve dış meseleler tabii ki. Onlar da sizi meşgul etmiş. Ama akademi yönünden böyle Türkiye'nin uluslararası meselesi, bir Balkan çalışmaları, bir Kıbrıs çalışmaları, bir Orta Doğu çalışmaları, bir Ermeni meselesi çalışmaları, bunları sürekli hale getirmemişsiniz. Kişilere bağlı olarak kalmış. Ve bunlar aslında özel kaynak ayrılıp büyük devlet plan ve projeleridir bunlar. Büyük bir kaynak ayırıp kişilere bağlı kalmadan, hiçbir kuruma bağlı kalmadan sistemleştirilmiş olan bağımsız enstitülerin yapacağı işlerdir bunlar. Yürüyecek, oradan üretecek. Bakın Ermeni meselesiyle ilgili bugün her platformda ifade edilmesi gereken şey bizim ellerimiz temiz. Müslümanların elleri temiz, Osmanlı vatandaşlarının, Türklerin elleri temiz. Geçmişte de temizdi, bugün de temiz. Ama şimdi biz Türk'ün Türkiye propagandasını yapmak zorundayız. Çünkü onlar Türkiye'de Ermeni propagandası yapıyor bizim insanlarımıza karşı. Haksız olduğu halde İstanbul'da bir sürü yayın evi bu Ermeni anılarını yayınlıyor. 1915 anılarını, 20 anılarını, 40 anılarını. Neymiş? Bunları köylerden çıkarmışlar. Yolda giderken saldırmışlar, öldürmüşler, ayaklarına nal çakmışlar. Hep aynı hikaye.
Hocam Türkiye'de bile buna inanan pek çok insan var. Sözde ayrım var değil mi?
O yüzden biz ilk önce kendi insanımıza bunu anlatmak zorundayız zaten. Tanıtmanın son aşaması Türkiye Cumhuriyeti'ne tanıtmaktır. Şimdi oraya geldiler. Türkiye'yi tanıttığın zaman bu iş bitmiş demektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu işe sıcak bakarlarsa ya tamam yaptık ne olacak falan derse bunun işi tazminata gider, toprağa gider. Bu tehlikeli bir iştir. Ve üstelik psikolojik olarak tarihi yönden sen kendi atanı, ceddini soykırım yapmış olan bir milletin torunu olarak bugün kendini görüyorsun. Bu da çok kötü. Sizin çocuğunu geleceği inşa etme konusunda bu şekilde bir çalışma alanına sokamazsın. Tarih milletlere cesaret veren, onlara büyük işler yapmak için doneler veren bir sahadır. Soykırım yapmak ne demek? Şimdi hem de haksız yere. Amerika işte büyükelçisi Morgantown'un anlattıklarının tamamıyla yalan olduğunu yine Amerikalı bir tarihçi Hitler ortaya koydu. Morgantown hikayesinin gerçek yüzü diye. Çünkü o hikayeleri Amerika'da Peace Bull ödüllü bir Amerikalı gazeteci yazmıştı. Hetrek isimli bir gazeteci yazmıştı. Sırf Amerika kamuoyunu savaşa ikna etmek için. Sonra ondan belgeleri Viscount Brice istedi Arnold Toynbee ile beraber. Onlar Mavi Kitabı yazdılar. Bu propaganda dalgası oradan bugüne kadar aldı yürüdü. Ama içerisindeki hiçbir belge Türkiye'ye karşı çıkıp da ya işte soykırımın belgesi budur diye ortaya konulamıyor. Arnold Toynbee de daha sonra anılarında bunu ifade etti. Savaş sırasında İngiltere'de Wellington House kuruldu, propaganda evi olarak kuruldu ve biz Mavi Kitabı orada bu amaçla inşa ettik der.
İlginç.
Ve onda da başarı sağladılar yani Arnold Toynbee bunu da gerçekleştirmiş oldu savaş sırasındaki propaganda had safhadaydı. Maalesef biz İstanbul'da kurduğumuz tehcir yargılamalarında 2-3 hakim değişmiş olmasına rağmen Boğaziyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı da milli mücadelenin başlangıcı sayılır. 10 Nisan 1919'da Ermenilerin gösterileri arasında kendi kaymakamımız idam etmek gibi bir işi de yaptık. Ama maalesef İngilizlerin baskısıyla çünkü kurban istiyorlardı açıkçası İtilaf Devletleri. O kurbanları da kendi ellerimizle verecektik. Ne karşılığında? Nemrut Mustafa Paşa'nın divanı harbi, onu Bursa'ya vali tayin ettiler bu yaptığı işten dolayı. Bursa'ya gittiğinde de orada kendisini ziyarete gelen vatandaşlara Çanakkale'de ölenlere şehit diyemezsiniz diyecekti. Bu adam, idam kararını veren bu adam. Ve Çanakkale'ler taşlayarak onu İstanbul'a gönderdiler, o valiyi, bu mahkeme başkanını. Çok garip bir dönem. Yani siyasi hadiseler, siyaset milletin içerisine girdiği zaman her şeyi paramparça ediyor.
Hocam, özellikle Türkiye aleyhine bir şekilde konuşulduğunda bu yabancıların sığındıkları önemli bir şey. ifade özgürlüğü, işte özgür bir ülkeyiz, her şey basında yazılabilir falan tarzında söylemleri görüyoruz aslında. Ama gelin görün ki bugün İsviçre'de ya da bir kısım yurt dışında Ermeni soykırımını reddettiğinizde çok ciddi anlamda bir yaptırımla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani 1970'lerden falan bahsetmiyoruz. 21. yüzyıldayız. Hala bazı Avrupa ülkelerinde bu konuyu konuşamıyorsunuz bile. Yani nerede ifade özgürlüğü, nerede özgürlükçülük? Yani insan buna şaşıyor. Türkiye aleyhine, Türkiye'nin tezleri aleyhine konuşmak serbest ama gerçekleri konuşmak serbest değil. İfade özgürlüğü yok.
Evet. Ve uluslararası herhangi bir hukuk örgütünün, bir mahkemenin soykırım olarak nitelendirmediği ve sabit delillerle ortaya konulmamış olan bir konu hakkında Fransa hükümeti ve İsviçre hükümeti çıkıyor. Diyor ki Ermeni soykırımını inkar etmek bizim ülkemizde suçtur diyor. Ne yaptı? Doğu Perinçek ve Yusuf Alaçoğlu eski Türk Tarih Kurumu Başkanı. Orada gittiler konuşma yaptılar. Dediler ki soykırım yoktur. 1915'te soykırım olmamıştır. Türkler Ermenilere soykırım uygulamamıştır dediler ve bunların hakkında tutuklama kararı çıkarıldı biliyorsunuz. Ben geçen 10 yılda yaşadığımız süreçten bahsediyorum.
Evet.
Ve Türkiye bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Hı-hı. Dedi ki yani Ermeni soykırımı ile ilgili bana bir mahkeme kararı yok. O halde biz bunu rahatlıkla ifade edebiliriz, konuşabiliriz. Çünkü Ermeniler burada kendilerine uygulanan bu genosayt iddiası ile ilgili holokostu denk tutuyorlar. Diyorlar ki 21. yüzyılda insanlığın en büyük suçu ve soykırım bize uygulanmıştır diyerek Yahudilerle bir tutuyorlar kendilerini. Hı-hı. Yahudiler de diyorlar ki ya bir dakika kardeşim linç olmayın ya. Bize yapılanla size yapılanlar arasında hiç bir alaka yoktur. Siz bize yapılanları görmüyor musunuz? Fırınlara koyup yaktı adamlar, bizi öldürdüler, üzerimize deney yaptılar, bir sürü işkenceler gördük. Siz ne yaşadınız? Siz ne yaşadınız? Getirin bakalım deyince ellerinde bir şey yok. Haliyle orada Yahudilerin de uluslararası alanda dünyada tek holokost var, o da bizimki holokostuma dokunma diye bir inanış var. Bunları inkar edenler çok büyük aşağılamaya maruz kalırlar Avrupa'da ve dünyada, özellikle Amerika'da. Onlara da inkarcı denir. Deniyor dediğin zaman Amerika'da bir adama ve İngiltere'de çok büyük bir hakarettir. Şimdi Türkler Ermeni soykırımı olmamıştır denildiğinde de Ermeniler diyorlar ki bunlar da aynı hakarete maruz kalsınlar. Deniyor bunlar diyorlar. Yani inkarcısın sen. Ya bir dakika kardeşim 1915'te ne oldu da neyi inkar edeceksin? Aynı seviyeye getirmek istediler. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Ermenilerin ya da Fransa'yı ve İsviçre'yi bu konuda haksız gördü. Biz davaları kazandık. Denildi ki yani bir dakika bu somut delillerle ortaya konulmamış olan bir soykırım iddiasıdır. İddiasıdır. Onun için bunu insanlar tartışabilir, konuşabilir. Olmadı diyebilir bir kısmı, oldu diyebilir bir kısmı. Böyle bir anlayış var. Yahudilerin getirdiği bir gelenek var dünyaya. Holokost'uma dokunma. Şimdi Ermeniler o geleneği inşa etmek istiyorlar ama boş, altı boş. Benim genosidime dokunma gibi bir mantık. Buradan bir şey çıkmaz, bir şey olmaz ama uluslararası alanda Türkiye'ye karşı hareket eden bütün gruplar siyasi yönden bunu bir koz olarak kullanıyorlar. Kamuran Gür'ün büyük diplomattı. Çok büyük kitapları var biliyorsunuz bu siyasi alanda. Kitabına neden Ermeni dosyası ismini verdi? Onu söyleyelim. Tekrar söylüyorum ben her yerde bunu. Ermeni dosyası, Ermenian Files. Der ki kitabın ön sözünde bu kitaba neden Ermeni dosyası adını verdi. Her devletin Ermenilerle ilgili bir dosyası vardır dış politikada, Dışişleri Bakanlığında ve o rafta durur Ermeni dosyası. Türkiye ile ilgili bir sorun olduğu zaman o dosyayı çıkarıp getirip Türkiye'nin önüne koyarlar. Şimdi Ermeni dosyası böyle bir dosya. İtalya'yla tekstil alanında bir rekabete girersiniz. İtalya sizi rahatsız etmek için, uğraştırmak için Ermeni dosyasını önüne atar. Rusya'yla, Kafkasya'yla krize girersiniz, Amerika tarafını tutarsınız, Rusya sizin önünüze bir Ermeni dosyası atar. PKK'yla tartışmaya girersiniz, bakarsınız yarısının içerisinde Ermeni taşnaklar çıkar. Yani böyle hikayeler Türkiye'nin maalesef düşmanı çok, dostu az. O yüzden Türkiye bu coğrafyada adaleti ve geleceği inşa etmek için büyük bir mesuliyet yüklenmiş durumda. Bir sorumluluk var omuzlarımızda. Çok çalışmak zorundayız. Sadece kendi insanımız için değil, bu coğrafyanın mazlumları için çok çalışmak zorundayız. Çok okumak, çok araştırmak zorundayız. Ve geri kalmış isek ya da dışarıda kalmışsak, inanın bu bizim tembelliğimizdendir. Gayret etmediğimizdendir.
Doğru.
Bir tek sebep var, bir tek suçlu var bu konuda. Biziz. Ne de? Çalışmadık. Çalışmıyoruz, üretmiyoruz. Milli istihsal, milli üretim ve milli tesanüt, dayanışma, birliktelik bizi kurtaracaktır. Eyvallah. Buradan çıkacak ışık, İstanbul'dan çıkacak ışık, Anadolu'dan çıkacak ışık, bütün Orta Doğu'yu aydınlatacak, bütün İslam dünyasını aydınlatacak inşallah. Eyvallah. Ve bu iş olacak. Biz bunun içerisinde olalım ya da olmayalım, olacak. O halde biz yerimizi belirleyelim de bu ışığın bir tarafını da küçük bir karınca olalım.
Doğru hocam.
Onu aydınlatan, ona odun taşıyan, güzelliklerle ışıtacak olan bir gayret içerisinde olalım. Yoksa o ışık parlayacak. Elbet bir gün parlayacak.
Efradını cami, ayarını mani derler ister. Tam böyle bir söyleşi oldu. İnşallah yine başka bir vesileyle bu mevzuları, henüz giremediğimiz bazı hususlar daha var. Onları da inşallah başka bir vesileyle tekrar konuşuruz diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
İnşallah. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun.
Ebu Bekir Hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum size de.
Estağfurullah. Ben de Haluk Hocam'a teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum inşallah.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Sakarya Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Müdürü değerli hocamız Profesör Doktor Haluk Selvi'yi konuk ettik ve 1915 olaylarını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.